Ayrım 21, sayfa 255, 58. 746, 30, tamam. Olivetti telsizle konuşurken bile sesi fısıltıyı aşmıyordu. Langdon artık Pantheon'dan 3 blok ötedeki Piazza della Concorde'da bekleyen Alfa Romeo'nun arka koltuğunda Harris Tüvit ceketinin içinde terlediğini hissediyordu. Yanında oturan Victoria tüm dikkatini son emirlerini veren Olivetti'ye yöneltmişti. Komutan, ''Sekizli gruplar halinde düzen alın.'' dedi. ''Girişin etrafı kuşatılacak. Hedef sizi görünce tanıyabilir. Bu yüzden görünmeyeceksiniz. Öldürmeyecek şekilde güç kullanın. Çatıyı nişan alacak birine ihtiyacımız olacak. Hedef öncelikli, rehin ikincil.'' Olivetti'nin adamlarına kardinalin gözden çıkarılabileceğini söylemesiyle tüyleri ürperen Langdon, ''Tanrım'' diye düşündü. ''Rehine ikincil.'' ''Tekrar ediyorum, öldürmek yok. Hedef bize canlı lazım. Dağılın.'' Olivetti telsizini kapattı. Victoria neredeyse öfkeli bir ifadeyle şaşkınlık içinde bakıyordu. Komutan, kimse içeri girmiyor mu? Olivetti döndü. İçeri mi? Pantheon'dan içeri, olayın yaşanacağı yere. Taşlaşmış gözlerle, attento dedi Olivetti. Adamlarım içeri girerse görünüşlerinden tanınabilirler. Arkadaşınız az önce beni, bunun hedefi yakalamaktaki tek şansımız olabileceği konusunda uyardı. Adamlarımı içeri göndererek kimseyi ürkütmeye niyetim yok. Peki ya katil çoktan içeri girmişse? Olivetti saatine baktı. Hedef kesin konuştu. Saat 8'de. 15 dakikamız var. Kardinali saat 8'de öldüreceğini söyledi. Ama kurbanı bir şekilde içeri sokmuş olabilir. Ya adamlarımız hedefi görür de kim olduğunu anlamazlarsa, birisinin içerinin temiz olduğundan emin olması lazım. Bu noktada çok tehlikeli. İçeri giren kişi tanınmazsa tehlikeli değil. Adamları kılık değiştirtmek vakit kaybı olur ve Victoria kendimden bahsediyorum dedi. Langdon dönüp ona baktı. Olivetti başını iki yana salladı. Kesinlikle olmaz. Babamı öldürdü. Kesinlikle. Bu yüzden sizi tanıyor olabilir. Onu telefonda duydunuz. Leonardo Vetra'nın bir kızı olduğunu bile bilmiyordu. Benim neye benzediğimi kesinlikle bilmiyordur. İçeri turist gibi girebilirim. Şüpheli bir şey görürsem meydana yürüyüp adamlarınıza içeri girmelerini işaret edebilirim. Üzgünüm, buna izin veremem. Komandante. Olivetti'nin telsizi cızırdadı. Kuzey noktasında bir sorunumuz var. Çeşme, görüş alanımızı kısıtlıyor. Meydanın açıklığına çıkmadığımız takdirde girişi göremiyoruz. Emriniz nedir? Açığa mı çıkalım, görmeden bekleyelim mi? Victoria yeterince sabretmişti. Bu kadar, gidiyorum. Kapıyı açıp dışarı çıktı. Olivetti telsizini bırakıp arabadan dışarı fırladı ve Victoria'nın önünü kesti. Langdon da dışarı çıktı. Ne halt yiyor bu böyle? Olivetti Victoria'nın yolunu kesmişti. Bayan Vetra, içgüdüleriniz kuvvetli ama bir sivilin müdahale etmesine izin veremem. Müdahale etmek mi? Kör gibi iş yapıyorsunuz, yardım etmeme izin verin. İçeride bir adamım olmasını isterdim ama... Ama ne? Diye sordu Victoria. Ama ben bir kadınım, öyle mi? Olivetti hiçbir şey söylemedi. Bunu söylemeseniz iyi edersiniz komutan. Çünkü bunun iyi bir fikir olduğunu gayet iyi biliyorsunuz ve eğer modası geçmiş maço saçmalıklarıyla... Bırakın işimizi kendimiz halledelim. Bırakın yardım edeyim. Çok tehlikeli. Sizinle hiçbir haberleşme bağlantımız olmayacak. Telsiz taşımanıza izin veremem, sizi ele verir. Victoria elini cebine attı ve cep telefonunu çıkardı. Telefon taşıyan pek çok turist var. Olivetti kaşlarını çattı. Victoria telefonun kapağını açıp konuşuyormuş gibi yaptı. ''Merhaba tatlım, Pantheon'dayım, burayı görmen lazım.'' Kapağı iterek kapattı ve Olivetti'ye baktı. ''Kim bilecek? Hiç tehlikesi yok. Bırakın ben sizin gözünüz olayım.'' Olivetti'nin kemerindeki cep telefonunu işaret etti. ''Numaranız kaç?'' Olivetti cevap vermedi. Olayı izleyen şoförün kendine ait bazı düşünceleri var gibiydi. Arabadan inip komutanı bir yana çekti. 10 saniye süresince fısıldayarak konuştular. Sonunda Olivetti başını sallayıp geri döndü. ''Şu numarayı kaydedin.'' Rakamları söylemeye başladı. Victoria numarayı telefonuna kaydetti. ''Şimdi numarayı arayın.'' Victoria otomatik aramaya bastı. Olivetti'nin kemerindeki telefon çalmaya başladı. Kaldırıp konuşmaya başladı. ''Bayan Vetra, binaya girip etrafa bakın, binadan çıkın, sonra beni arayıp ne gördüğünüzü söyleyin.'' Victoria telefonu kapattı. ''Teşekkürler efendim.'' Langdon birden içinde koruma duygularının kabardığını hissetti. Olivetti'ye ''Bir dakika'' dedi. ''Onu içeriye tek başına mı gönderiyorsunuz?'' Victoria ona kaşlarını çatarak baktı. ''Robert, bana bir şey olmaz.'' İsviçreli muhafız şoför yeniden Olivetti ile konuşuyordu. Langdon Victoria'ya ''Tehlikeli'' dedi. Olivetti ''Haklı'' dedi. ''En iyi adamlarım bile yalnız başlarına çalışmazlar. Teğmenim az önce ikiniz birlikte olursanız daha iyi kamufle olacağınızı belirtti.'' ''İkimiz birlikte mi?'' Langdon duraksadı. ''Aslında ben başka bir şey demek...'' Olivetti, ''İkiniz birlikte girerseniz tatil yapan bir çift gibi görünürsünüz. Aynı zamanda birbirinizi kollayabilirsiniz. Böyle olursa daha rahat ederim.'' dedi. Victoria omuzlarını silkti. ''Tamam ama çabuk davranmamız lazım.'' Langdon homurdandı. ''İyi hamleydi kovboy.'' Olivetti sokağa gösterdi. İlk gireceğiniz sokak Via degli Orfani. Sola sapın. Sizi doğruca Panteon'a götürür. 2 dakikalık yürüyüş mesafesi. Ben burada adamlarıma direktif verip telefonunuzu bekleyeceğim. Korunmanızı istiyorum. Silahını çıkardı. İçinizden biri silah kullanmayı biliyor mu? Langdon'ın kalbi tekledi. Silaha ihtiyacımız yok. Victoria elini uzattı. Sallanan geminin provasından 40 metre uzakta sıçrayan domuz balığını etiketleyebiliyorum. Güzel. Olivetti silahı ona verdi. Saklamanız gerekecek. Victoria başını eğip şortuna baktı. Sonra da başını Langdon'a çevirdi. Ah hayır yapamazsın diye düşündü Langdon ama Victoria hızlı davranmıştı. Ceketini açıp silahı iç ceplerinden birine yerleştirdi. Ceketinin içine taş düşmüş gibi hissetmişti. Tek tesellisi diyagrammanın diğer cebinde oluşuydu. Victoria rahatsız görünüyorsunuz dedi. Gidiyoruz. Langdon'ı kolundan tutarak sokakta ilerlemeye başladı. Şoför, kol kola girmek iyi fikir. Unutmayın sizler turistsiniz, hatta yeni evli. Belki de el ele tutuşabilirsiniz diye seslendi. Köşeyi dönerlerken Langdon, Victoria'nın yüzünde bir tebessüm belirtisi gördüğüne yemin edebilirdi. 59. İsviçreli muhafızların harekat öncesi toplantı odası Corpo di Vigilanza kışlasının yanındaydı. Özellikle Papa'nın kabul günleri ve Vatikan halk günlerinde güvenliği planlamak için kullanılırdı ama bugün başka bir şey için kullanılıyordu. Toplanan görev timine seslenen kişi İsviçreli muhafızların komutan vekili Yüzbaşı Elias Roger'dı. Roger yumuşak hatlara sahip fıçı gibi bir adamdı. Geleneksel mavi yüzbaşı kıyafetini kendi tarzında giyerdi. Başının üstündeki kırmızı bereyi yan yatırırdı. O kadar iri bir adam için sesi şaşırtacak kadar berraktı ve konuştuğunda ses tonu bir müzik enstrümanı gibi çıkardı. Nameli sesinin açıklığına rağmen gözleri bir gece memelisi kadar karanlıktı. Adamları ona Orso, kır sakal derlerdi. Bazen Roger'ın yılanın gölgesinde yürüyen ayı olduğunu söyleyerek şakalaşırlardı. Yılan komutan Olivetti'ydi. Roger da yılan kadar öldürücüydü ama en azından onun geldiğini görebilirdin. Roger'ın adamları son aldıkları bilgi yüzünden tansiyonları birkaç basamak yükselmiş olsa da hiç kıpırdamadan hazır olda duruyorlardı. Acemi Teğmen Jartrand sıranın en sonunda durmuş, adayların orada bulunmaya hak kazanamayan %99'u arasında kalmış olmayı diliyordu. 20 yaşındaki Jartrand, timdeki en genç muhafızdı. Vatikan şehrine geleli henüz 3 ay olmuştu. Oradaki herkes gibi Jartrand da İsviçre ordusunda eğitim almış ve Roma yakınlarındaki gizli kışlalarda yapılan ağır Vatikan taliminden geçmeden önce Bern'de 2 yıl süren Ausbildung'a devam etmişti. Yine de eğitimini aldığı hiçbir şey onu böyle bir krize hazırlamamıştı. Jartrand ilk başta briefingin bir sürü garip eğitim alıştırması olduğunu sanmıştı. Fütürist silahlar mı, eski tarikatlar mı, kaçırılan kardinaller mi? Sonra Roger onlara aranan silahın canlı bağlantı görüntülerini izlettirmişti. Bunun bir alıştırma olmadığı ortadaydı. Roger, harici manyetik parazitlenmeyi ortadan kaldırmak için diyordu. Belirli bölgelerde elektriği keseceğiz. Dörtlü takımlar halinde hareket edeceğiz. Görmek için kızıl ötesi gözlükler takacağız. Keşif, 3 ohmun altında akım alanını ayarlı, geleneksel gizli mikrofon tarayıcılarıyla yapılacak. Sorusu olan? Hiç yoktu. Jartrand'ın aklı karmakarışık olmuştu. Peki ya vaktinde bulamazsak ne olacak diye sordu. O anda hiç sormamış olmayı dileyerek. Kır sakal kırmızı beresinin altından ona baktı. Sonra grubu kasvetli bir selamla dağıttı. Uğurlar olsun. 60. Victoria ve Langdon, Panteon'un 2 blok ötesinde, şoförleri ön koltuklarda uyuyan bir dizi taksinin yanından geçiyorlardı. Ebedi şehirde şekerleme saati de ebediydi. Eski İspanya'dan çıkan öğle uykusunu uyumaya dünden razıydı. Langdon, düşüncelerini toplamaya çalışıyordu ama durum mantıklı bir şekilde kavranamayacak kadar tuhaftı. 6 saat önce Cambridge'de derin ve rahat bir uyku çekiyordu. Şimdi, Avrupa'da eski devlerin gerçeküstü savaşına yakalanmıştı. Haris Tüvidi'nin içinde bir yarı otomatik taşıyor ve henüz tanıştığı bir kadınla el ele tutuşuyordu. Victoria'ya baktı. Dikkatini dümdüz ileriye vermişti. Elini kavrayışında bir güç vardı. Bağımsız ve azimli bir kadının gücü. Parmakları onunkileri özgüvenden kaynaklanan bir rahatlıkla kavramıştı. Tereddütsüzdü. Langdon, ondan gittikçe daha fazla etkilenmeye başladığını hissetti, kendine gel diye düşündü. Victoria huzursuzluğunu hissetmişti. Başını çevirmeden, rahatla dedi, yeni evliler gibi görünmemiz gerekiyor. Ben rahatım, elimi eziyorsun. Langdon'ın yüzü kızardı ve elini gevşetti. Gözlerinle nefes al dedi. Efendim? Kasları gevşetir. Buna pranayama denir. Pirana mı? Balık değil, pranayama, boşver. Köşeyi dönüp rotunda meydanına çıktıklarında, Panteon karşılarında belirdi. Langdon her zamanki gibi huşu içinde ona hayran kaldı. Panteon, tüm tanrıların mabedi. Pagan tanrıları, doğa ve toprak tanrıları. Yapı dışarıdan hatırladığından daha köşeli görünüyordu. Dikey sütunlar ve üçgen pronaos arkasındaki dairesel kubbeyi örtüyordu. Ama girişin üzerindeki kalın ve apaçık yazıyı görünce doğru yerde bulunduklarına emin oldu. Me Agrippal, L.F. Jos Tertium Fecit. Langdon her zamanki gibi büyük bir zevkle yazıyı tercüme etti. Burayı üçüncü kez konsül seçilen Marcus Agrippa yaptırmıştır. Bakışlarını yapıyı çevreleyen alana çevirerek ne büyük bir alçak gönüllülük diye düşündü. Etrafa dağılmış video kameralı turistler alanda geziniyordu. Diğerleri La Tazza di Oro'nun açık kafeteryasında oturmuş Roma'nın en iyi buzlu kahvesini içiyorlardı. Panteon'un girişinin dışında silahlı dört Roma polisi tam Olivetti'nin söylediği gibi nöbet bekliyordu. Vittoria oldukça sakin görünüyor dedi. Langdon başını salladı ama tedirgindi. Şimdi burada bizzat bulunduğu için tüm senaryo ona gerçek dışı geliyordu. Victoria'nın onun haklı olduğuna inanmasına rağmen Langdon buradaki herkese harekete geçirdiğinin farkına vardı. İlluminati şiiri hala kulaklarındaydı. Şeytan gözlü toprak Santi kabri. Kendi kendine evet dedi. Burasıydı. Santi'nin kabri. Birçok kez Panteon'un yuvarlak penceresinin altına gelmiş ve ünlü Rafael'in mezarının önünde durmuştu. Victoria saat kaç diye sordu. Langdon'ın saatine baktı. 19.50. Gösteriye 10 dakika var. Victoria Panteon'a giren turistlere bakarak umarım bu adamlar iyidir dedi. Eğer o kubbenin içinde bir şey olursa hepimiz çapraz ateşe tutuluruz. Girişe doğru ilerlerken Langdon ağır ağır nefes verdi. Silah cebinde ağırlık yapıyordu. Polisler üstünü arayıp silahı bulurlarsa neler olacağını merak ediyordu ama polisler üstlerini aramadı. Görünüşe bakılırsa kılıkları inandırıcıydı. Langdon Victoria'ya fısıldadı. ''Sakinleştirici silahın dışında bir şeyle ateş ettin mi? Bana güvenmiyor musun?' ''Güvenmek mi? Seni çok az tanıyorum.'' Victoria kaşlarını çattı. ''Ben de yeni evli olduğumuzu düşünüyordum.'' 61. Panteon'un içinde hava serin ve nemliydi. Tarih doluydu. Geniş alana yayılmış tavan sanki ağırlıksızmış gibi 42 metrelik desteksiz açıklık San Pietro'daki kubbeden bile daha genişti. Yukarıda duruyordu. Langdon kocaman odaya girdiğinde ürperdiğini hissetti. İç içe geçmiş olağanüstü bir mühendislik ve sanat eseriydi. Başlarının üzerindeki çatıda ünlü yuvarlak delikte akşam güneşi ince bir ışık halinde parıldıyordu. Langdon yuvarlak pencere diye düşündü. Şeytan gözü. Gelmişlerdi. Langdon'ın gözleri sütunlu duvarlara doğru meyleden ve sonunda ayaklarının altındaki cilalı mermer zemine inen tavan kemerini izledi. Ayak sesleri ve turist mırıltıları kubbenin içinde zayıfça yankılanıyordu. Langdon karanlığın içinde amaçsızca dolaşan bir düzine kadar turisti inceledi. ''Orada mısınız?'' ''Hala elini tutan Victoria oldukça sakin görünüyor.'' dedi. Langdon başını salladı. ''Rafael'in kabri nerede?'' Langdon aklını toparlamaya çalışarak bir an düşündü. Odayı gözden geçirdi. Kabirler, mihraplar, sütunlar, nişler, kubbenin solundaki en şatafatlı mezarı gösterdi. ''Sanırım şuradaki Rafael'inki.'' Victoria odanın geri kalan bölümlerini inceledi. ''Kardinali öldürmek üzere olan bir suikastçıya benzer kimseyi görmüyorum. Etrafa bakalım mı?'' Langdon başını salladı. ''Burada birinin saklanabileceği tek bir yer var. Reentranze'yi kontrol edelim.'' ''Girintiler mi?'' Langdon ''Evet.'' dedi. ''Duvardaki girintiler.'' Çevrede kabirlerin arasında yarım daire şeklindeki duvara oyulmuş bir dizi niş bulunuyordu. Nişler geniş değildi ama karanlıkta birinin saklanabileceği kadar büyüktüler. Langdon üzüntüyle bir zamanlar bunların içinde Yunan tanrılarının heykellerinin bulunduğunu düşündü. Ama Vatikan, Panteon'u bir Hristiyan kilisesine dönüştürdüğünde pagan heykelleri yok edilmişti. Bilimin ilk mihrabında durduğunu ve işaretin artık yok olduğunu bilmek asabını bozdu. İşaretin hangi heykel olduğunu ve nereyi gösterdiğini merak etti. Langdon, bir Illuminati işareti, aydınlanma yoluna giden yolu gizlice işaret eden bir heykeldi, bulmaktan daha fazla heyecan verici bir şey düşünemiyordu. Yine isimsiz heykeltıraşın kimliğini merak etti. Victoria dairenin sol yarısını göstererek, ''Ben sol kemeri alıyorum.'' dedi. ''Sen sağa git. 180 derece sonra görüşürüz.'' Langdon sertçe gülümsedi. Victoria ilerlerken Langdon durumun içinde yarattığı korkuyu hissetti. Dönüp sağa doğru ilerlerken katilin sesi etrafındaki sessiz boşlukta fısıldıyor gibiydi. Saat 8'de. Bilimin mabetlerinde bakir kurbanlar. Ölümün matematiksel sıralanışı. 8, 9, 10, 11 ve gece yarısı. Langdon saatine baktı. 19.52. 8 dakika kalmıştı. Langdon ilk girintiye doğru ilerlerken Katolik İtalyan krallarından birinin kabrinin yanından geçti. Lahit, Roma'daki pek çokları gibi duvara eğri duruyordu. Beceriksizce yerleştirilmişti. Bunu gören bir grup turistin kafası karışmış gibi görünüyordu. Langdon açıklamak için durmadı. Resmi Hristiyan kabirleri çoğunlukla mimari yapıyla ters hizalanmışlardı. Böylece yüzleri doğuya dönük yatabiliyorlardı. Bu, Langdon'ın Simge Bilim 212 dersinde geçen ay tartıştığı batıl bir inançtı. Langdon, doğuya bakan kabirlerin nedenini açıkladığında önde oturan bir kız öğrenci, bu çok yersiz diye yumurtlamıştı. Hristiyanlar kabirlerin neden doğan güneşe dönük olmasını istesinler ki, Hristiyanlıktan bahsediyoruz, güneşe tapmaktan değil. Langdon, yazı tahtasının önünde bir aşağı bir yukarı yürüyerek elma yerken gülümsedi. Bay Hitzrod diye bağırdı. Arkalarda uyuklayan genç bir adam sıçrayarak ayağa kalktı. Ne var, ben mi? Langdon duvardaki Rönesans sanatı posterini gösterdi. Tanrı'nın önünde diz çöken bu adam kim? Şey, bir aziz mi? Mükemmel. Peki ya bu altın hali size bir şey hatırlatıyor mu? Hitzrod zorla gülümsedi. Evet, geçen dönem işlediğimiz şu mısırlı şeyler, şu şey, güneş yuvarlakları. Teşekkür ederim Hitzrod, uyumaya devam edebilirsin. Langdon sınıfa döndü. Haleler. Hristiyan simgelerinin çoğu gibi eski Mısır dini olan güneşe tapmadan ödünç alınmıştır. Hristiyanlık güneşe tapma örnekleriyle doludur. Önde oturan kız, efendim dedi, sürekli kiliseye gidiyorum ve pek de güneşe tapınmaya rastlamıyorum. Gerçekten mi? Peki 25 Aralık'ta neyi kutluyorsunuz? Noel'i, Hazreti İsa'nın doğumunu. İncil'e göre İsa Mart ayında doğmuş. O zaman Aralık'ın sonunda biz neyi kutluyoruz? Sessizlik. Langdon gülümsedi. 25 Aralık arkadaşlar, kış gün dönümüyle aynı zamana rastlayan Sol Invictus'un, fethedilmemiş güneşin, eski pagan tatilidir. Yılın bu harika zamanında güneş döner ve günler uzamaya başlar. Langdon elmasından bir ısırık daha aldı. Kendisini kabul ettiren dinler diyerek devam etti. Din değişimini daha az sarsıcı kılmak için var olan tatilleri benimser. Buna dönüşüm denir. Bu, insanların yeni dine alışmalarını sağlar. İbadet eden kimseler aynı kutsal tarihleri sürdürür, aynı kutsal yerlerde dua eder, benzer simgeler kullanırlar ve kolaylıkla başka bir tanrıya geçebilirler. Önde oturan kız şimdi küplere binmiş gibi görünüyordu. Siz Hristiyanlığın bir tür yeniden ambalajlanmış güneşe tapınma olduğunu mu ima ediyorsunuz? Asla. Hristiyanlık sadece güneşe tapınmadan ödünç almadı. Hristiyanlıktaki azizler mertebesine yükselme ayini, Manişeizmin eski tanrı yapma ayininden alınmıştır. Tanrı yeme ayini, bu kutsal komünyon törenidir. Azteklerden ödünç alınmıştır. İsa'nın bizim günahlarımız için ölüşü kavramı bile tam anlamıyla Hristiyanlığa ait değildir. Genç bir adamın insanların günahlarını affettirmek için kendini kurban edişi çok eski Kukulkan geleneğinde vardır. Dipnot Kukulkan, Azteklerin tüylü yılan şeklindeki tanrısı, yarı tanrı, yarı kahraman. Genç kız ters ters baktı. Peki Hristiyanlıkta orijinal olan bir şey var mı? Örgütlenmiş her dinde gerçekten orijinal olan çok az şey vardır. Dinler sıfırdan doğamazlar, birbirlerinden beslenirler. Modern din bir kolajdır. İnsanın Tanrı'yı anlama araştırmasının özümsenmiş bir tarihsel kaydıdır. Artık uyanmış olan Hitzrod, bir saniye dedi. Ben Hristiyanlıkta orijinal olan bir şey biliyorum. Tanrı imajımıza ne demeli? Hristiyan sanatı Tanrı'yı asla Şahin Güneş Tanrısı ya da Aztekler gibi veya garip bir şey gibi resmetmez. Tanrı'yı beyaz sakallı yaşlı bir adam gibi gösterir. Demek ki bizim Tanrı imajımız orijinal, öyle değil mi? Langdon gülümsedi. Din değiştirerek Hristiyan olan ilk kişiler önceki tanrılarını bıraktılar. Pagan tanrıları, Romalı tanrılar, Yunan tanrılar, güneş, güneş tanrısı her neyse. Kiliseye yeni Hristiyan tanrılarının neye benzediğini sordular. Kilise akıllıca, kayıtlı tarihin en korkulan, en güçlü ve en tanıdık yüzünü seçti. Hitzrod kuşkulu görünüyordu. Uzun, beyaz sakallı yaşlı bir adam mı? Langdon duvardaki eski tanrı hiyerarşisini gösterdi. En üstte uzun, beyaz sakallı yaşlı bir adam duruyordu. Zeus, tanıdık geliyor mu? Tam son sözü söylediğinde ders bitti. Bir adam, iyi akşamlar dedi. Langdon sıçradı. Pantheon'a geri dönmüştü. Arkasını döndüğünde, göğsünde kırmızı bir haç olan mavi pelerinli oldukça yaşlı bir adam gördü. Adam, grileşmiş dişlerle ona gülümsedi. İngilizsiniz, öyle değil mi? Adamın koyu bir Toskana aksanı vardı. Şaşkına dönmüş olan Langdon gözlerini kırpıştırdı. Aslında hayır, ben Amerikalıyım. Adam utanmıştı. Ah tanrım, özür dilerim. Çok güzel giyinmişsiniz. Ben düşündüm ki, kusura bakmayın. Kalbi hızla çarpan Langdon, size nasıl yardımcı olabilirim dedi. Aslında ben size yardımcı olabileceğimi düşünmüştüm. Ben burada Cicerone'yim. Adam gururla belediye rozetini gösterdi. Roma seyahatinizi daha ilginç kılmak benim görevim. Daha ilginç? Langdon bu özel Roma seyahatinin oldukça ilginç olduğuna emindi. Rehber, farklı birine benziyorsunuz diyerek yaltaklandı. Kültürle diğerlerinden daha fazla ilgilendiğinize hiç şüphem yok. Belki size bu ilginç binanın tarihi hakkında bir şeyler anlatabilirim. Langdon kibarca gülümsedi. Çok naziksiniz ama ben sanat tarihçisiyim ve... Harika. Adamın gözleri sanki büyük para ödülünü kazanmış gibi parladı. O zaman bunun hoşunuza gideceğine eminim. Sanırım ben... Adam önceden hazırlanmış ezberlediği konuşmaya başlayarak, Pantheon dedi, M.Ö. 27'de Marcus Agrippa tarafından yaptırılmıştır. Langdon araya girerek, evet dedi ve Hadrian tarafından M.Ö. 119'da yeniden inşa edilmiş. 1960'da New Orleans'taki Superdome statı yapılana kadar dünyadaki en büyük müstakil kubbeydi. Langdon inledi, adamı durdurmanın imkanı yoktu. Ve bir 5. yüzyıl ilahiyatçısı çatıdaki deliğin şeytanlar için bir giriş olduğuna dikkat çekerek Pantheon'a şeytanın evi ismini vermişti. Langdon onu dinlemedi. Gözlerini göğe, yuvarlak pencereye doğru kaldırdı ve Victoria'nın öne sürdüğü komployu hatırlayınca aklına sarsıcı bir görüntü geldi. Delikten düşerek mermer zemine çarpan dağlanmış bir kardinal. İşte bu, bir medya haberi olabilirdi. Langdon, Pantheon'da gözleriyle muhabir aradı, hiç yoktu. Derin bir nefes aldı. Bu saçma bir fikirdi. Böyle bir gösteri yapmak saçma olurdu. Langdon araştırmasına devam etmek için ilerlerken, boşboğazlık eden görevli, sevgiye muhtaç bir köpek yavrusu gibi onu izledi. Langdon kendi kendine, sakın unutma dedi. Fazlasıyla hevesli bir sanat tarihçisinden daha kötü bir şey yoktur. Odanın karşı tarafında Victoria kendi araştırmasına dalmıştı. Babasının haberini aldığından beri ilk kez yalnız kalınca, son 8 saatin çıplak gerçekliğini hissetmeye başlamıştı. Babası öldürülmüştü, vahşice ve aniden. Babasının yaratısının bir grup terörist tarafından yozlaştırılması da neredeyse aynı derece acı vericiydi. Karşı maddenin götürülmesine imkan veren şeyin kendi buluşu olduğunu düşünmek ona suçluluk duygusu hissettiriyordu. Vatikan'ın içinde geri sayan şey onun kutusuydu. Babasının gerçeğin basitliğini kanıtlamak araştırmasına hizmet etme çabasıyla kaosun komplocusu olmuştu. Tuhaf bir şekilde şu anda hayatında ona doğru gelen tek şey tamamen yabancı birinin varlığıydı. Robert Langdon. Onun gözlerinde açıklanamaz bir sığınak buluyordu. O sabahın erken saatlerinde geride bıraktığı okyanusların ahengi gibi. Langdon'ın orada olmasına memnundu. Sadece onun için bir güç ve ümit kaynağı değil, aynı zamanda kıvrak zekasını kullanarak babasının katilini yakalamak için ona bu fırsatı sunmuştu. Victoria, yuvarlak alanda dolaşarak araştırmasına devam ederken derin bir nefes aldı. Gün boyunca düşüncelerine hakim olan kişisel öç duygusunun beklenmedik görüntülerine yenik düşmüştü. Tüm hayatı boyunca sevgiye ant içmiş biri olduğu halde bu celladın ölmesini istiyordu. Bugün hiçbir iyi karma değeri diğer yanağını çevirmesini sağlayamazdı. Tetikte ve heyecanlıydı. İtalyan kanında daha önce hiç hissetmediği bir şeyin, Sicilyalı atalarının merhametsiz adaletle aile onurunu savunan fısıltılarının dolaştığını hissediyordu. Victoria, vendetta diye düşündü ve hayatında ilk kez anladı. Misilleme hayalleri onu kamçılıyordu. Rafael Santi'nin kabrine yaklaştı. Uzaktan bile bu adamın özel olduğunu anlayabiliyordu. Diğerlerine benzemeyen tabutu kırılmaz camdan bir muhafazayla korunuyordu ve duvara yerleştirilmişti. Engelin arkasındaki lahdin ön yüzünü görebiliyordu. Rafael Santi, 1483-1520. Victoria mezarı inceledi ve sonra Rafael'in kabrinin yanındaki bir cümlelik tanımlayıcı levhayı okudu, sonra tekrar okudu, sonra tekrar okudu. Kısa süre sonra dehşetle koşmaya başladı. Robert, Robert.